Ayrım 17, sayfa 168. Paris'te sergi anma toplantıları. Yıl 1970. Paris'te Sèvres Anlaşması'nın 50. yıl dönümü toplantısı yapıldı. Toplantının adı Sèvres Canlandırma Toplantısıydı. Fransa'da Sèvres'in yeniden yürürlüğe konulması gerektiğini savunanlar vardı. 1972'de Orgeneral Turgut Sunal, yeni Sèvres planlarıyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyecekti. Ermeniler Türk topraklarında kuracakları Ermenistan'ı Doğu Anadolu'da mı yoksa Kilikya'da mı kuracaklarını tartışıyorlar. Bütün bu faaliyetler gözümüzün önüne bir Sèvres haritası sermektedir. Türkiye 1970'lerde Güneydoğu Anadolu projesini yürütüyor. Sovyet kredileriyle kurduğu ağır sanayi tesisleriyle bağımsız ekonomi yönünde adımlar atıyordu. 1974'te Kıbrıs'taki zulme dur diyor, adaya asker çıkartıyordu. Türkiye Batı için durdurulması zorunlu bir güç olup çıkmıştı. Bu gücün bir an önce öne alınmalı, engellenmeliydi. Kıbrıs çıkartmasından bir yıl sonra Ermeni Asalay örgütü kurulacak ve onlarca Türk diplomatı şehit olacaktı. Asalay, Sèvres'de öngörüldüğü şekliyle bir Ermeni devleti için kurulduğunu açıklamıştı. 1920'lerde Talat, Sayit Halim ve Cemal Paşa'yı katleden Sèvres Ermeni terör örgütü Nemesis'in yerini 1970'te Beşte Asala sahnedeydi. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Asala, GAP'tan sonra PKK. Bugün Fransız Cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin danışmanı ve parti lideri Patrick Devecian, Asala'nın avukatlarından biriydi. Ona göre Asala bir terör örgütü de değildi. Sarkozy konu açılınca herkesin savunulmaya hakkı vardır demişti. Türkiye'de bazı avukatlar ne yazık ki savundukları kişiler yüzünden suçlanıyorlardı. Öcalan'ın avukatları buna iyi bir örnekti. Evet, ben Atal'ın avukatıydım çünkü onların da savunulmaya hakkı olduğunu düşünüyorum. Atal'a küresel oyunda yerini aldıktan birkaç yıl sonra 1978'de PKK diye bir örgüt kurulacak ve bu örgüt de yine Serbi Öngörüler Kürt Federe Devleti'nin kurulması amacıyla faaliyete bulunacaktı. Sèvres Anlaşması'nın yaprakları arasında yer alan bir başka devlet projesiydi, Bizans Devleti projesiydi. Avrupa Birliği 1994'te Fener Rum Patriği Bartolomeos'u Bizans Devlet Başkanı olarak seçtiğini duyurmuştu. Avrupa Birliği 1994'te Fener Patriğini Bizans Devlet Başkanı olarak seçerken Sèvres'den yola çıkıyor olmalıydı. Çünkü İstanbul'da böyle bir devlet tasarımı yalnızca Sèvres'in sayfaları arasında kaldı. Buna göre Fener Patrikhanesi ekümenik yani toprak sahibi olarak tıpkı Vatikan Devleti gibi bir statüye kavuşacaktı. Zaten Avrupa Birliği'nden devlet başkanı unvanı edinen Fener Patriği basına verdiği demeçlerde Lozan'ı tanımadığını söylemişti. TRT sansürüne uğrayan röportaj. Isabelle Cotton Peyre, Fransa'nın en ünlü avukatlarından biri, Çakal Carlos diye bilinen Filistin savaşçısı, Venezuelalı Ramirez'in eşi. Türkiye üzerinde oynanan oyunları, soykırım iddialarının temelindeki nedenleri, küresel aktörleri ve Batı'nın ikiyüzlülüğünü şöyle anlatıyordu. Dünyada tek bir ulus yoktur ki geçmişinde korkunç savaşlar olmasın. İnsanları öldürmemiş, katliamlar yapmamış olsun. Bu dünyada genel bir tartışmadır ama asıl önemli olan günümüzde olanlardır. Amerika'nın bugün Irak'ta yaptıklarına bakın. Amerika her gün yüzlerce kişinin ölümünden sorumlu. Bugün dünyada küresel bir baskı oluşturuldu. Bir oyun oynanıyor. Bir takım ülkeler bir asır önce yaptıkları şu ya da bu suçlardan sorumlu tutulmaya çalışılıyor. Eğer geçmişte yapılmış katliamlardan konuşacaksak o zaman sömürgeci güçlerin yaptıklarını, mesela Fransa'nın Kuzey Afrika'da gerçekleştirdiği katliamları en başa koymak gerekir. Eğer uluslararası eşitlik ilkesinden söz ediyorlarsa önce Filistin'e baksınlar. İsrail 50 yılı aşkın süredir orada insanlık suçu işliyor. Bir ara sözünü kesip siz Fransız mısınız diye sordum. Böyle konuşan biri ancak Cezayir asıllı olabilirdi. Evet, ben bir Parisliyim diye cevapladı ve hızlı hızlı devam etti. Dünya tarihini yeniden değerlendirecekse önce Amerika, Kızılderililerin kanı üzerine kurulmuş bir ülke olduğunu kabul etmeli. Bence Türkiye'ye bu şekilde baskı kurulmasının nedeni ondan istenen bir şeyler olması, onun bir noktaya doğru itelenmesi. Şu yeni çıkarılan soykırım inkar yasasına bakın. Bu yeni yasayla Fransa iki ülkenin Türkiye ve Ermenistan'ın iç işlerine ve daha da kötüsü tarihine müdahale etmeye kalkışıyor. Bunu Türkiye'nin egemenliğine bir saldırı olarak yorumluyorum. Türkiye bu sorunuyla tabii ki ilgilenmeli ama bence Fransa'nın neden Cezayir milletine korkunç canavarca işkenceleri, katliamı kabul etmesi konusunda hiçbir adım atılmadı. Bir kere hükümetler tarihi gerçekler konusunda fetva veremezler. Fransa tarihin bu döneminde tam şu anda ırkçılığı ve ayrımcılığı güden politikalar uygulamaktadır. İşin ilginç kısmı yukarıda okuduğumuz Freire röportajları TRT Haber Dairesi tarafından filmden çıkarıldı. Yaz tekrarlarında da 9 Temmuz'da yayınlanması gereken Fransa bölümü yayına girmedi. Daha acısı 3 Temmuz 2007'de AKP hükümeti sözde Ermeni soykırımı demeyi yasakladı. Bundan böyle soykırım yalanları 1915 olayları adı altında ve Avrupa Konseyi'nin dayatmaları doğrultusunda kabullenilme yoluna girecekti. Paris'in varoşları. Paris hayranları Paris'in hiç değişmediğini söylerler. Paris hep aynı kalır. Anıları muhafaza eder. Gezginler 100 yıldır Şanzelize'ye akarlar. Sen neyse her dönemde aşıklara dekor olur. Birilerine göre Paris'te hiçbir şey değişmez. Paris'in varoşlarında yaşayanlar da aynı fikirdedir. Varoşlardaki sefalet, yaşanan dramlar 100 yıldır aynıdır. Clichy-Sous-Bois yolundayım. Yol boyunca grafitilerle renklenmiş gri kutu binalar ve hüzün kokan esmer insanlar görüyorum. Onlar mahkum edildikleri garip bir çelişkin içinde doğup ölüyorlar. Bazen bu doğal nedenlerle olmuyor. Samir Mihil, Cezayir asıllı genç bir beden eğitimi öğretmeni. Geçen yıl varoşlarda yaşanan acı olaylardan sonra Eşitlik, Özgürlük, Kardeşlik Derneği'ni kurdu. Parlamentoya yürüyüşler örgütledi. Kocaman siyah gözleri sıkıntılı. Bizi tartmaya çalışıyor. Gazetecilerle yaşadıklarının pek iç açıcı olmadığını söylüyor. Olaylardan söz ediyor. Biri Türk, üç genç polisin yarattığı terör havasından korkarak suçsuz oldukları halde kaçmaya başladılar. Onlar polisten kaçıyorlardı. Çünkü yanlarında nüfus cüzdanları yoktu ve başlarına gelebileceklerden korkuyorlardı. Bu üç gençten ikisi o elektrik santralinden bir daha çıkamadı. Trafo merkezinde elektrik çarpması sonucunda kömür oldular. Banliyö olayları polis terörüne bir tepki olarak gelişti. İnsanlar Fransa'yı sadece Paris ve Paris'teki Eiffel Kulesi ile Şanzelize ile tanıyorlar. Ama Fransa'nın gerçek yüzünü, banliyölerdeki derin Fransa'yı bilmiyorlar. Buralar çok farklıdır. Buralar insanların yoksulluk içinde ve dışlanarak yıkık dökük binalarda yaşadığı ve bir lokma bir hırka ile geçindiği yerlerdir. Şimdi bir kentsel yenilenme projesi var. Her şeyin daha iyiye gireceği görüntüsü veriliyor ama değişen bir şey yok. Fransa 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Afrika'dan çekilirken on yıllarca sömürdüğü bu ülkelerin yurttaşları da yavaş yavaş Fransa'ya akın etti. Fransa sokaklarını ötekiler kapladı. Fransızca konuşuyorlardı ama Fransız değillerdi. Üstelik çoğu Müslümandı. Fransa onlara vatandaşlık hakkı verdi ama onları asla benimsemedi. Ne tam Fransızlar ne de babalarının doğduğu ülkelerin çocuklarıydılar. İki arada bir derede kalmış, sıkışmış, çift hatta üç kimlikli çocuklar olmuşlardı. Sonunda banliyölerden ateş yükseldi. Samir beden eğitimi öğretmeniydi ama işi yoktu. Fransızlardan ona sıra gelmiyordu. Genelde iş sahibi olabilenler eğitimleriyle ilgili işler bulamıyor demişti. Bu da yine göçmenlere yönelik ayrımcılıkla ilgili bir durum. Hırsçılık iş ararken de önlerine çıkıyor ve genelde inşaat sektöründe iş bulabiliyorlar. Diplomaları olsa bile inşaat işçisi olarak çalışıyorlar. Fransa'da %10 olan işsizlik oranı göçmen gençler arasında %50'ydi. Yoksul semtlerde Fransız hükümetinin tabiriyle hassas bölgelerde ulaştırmadan sağlık ve sosyal sigortaya kadar tüm kamu hizmetleri asgari düzeydeydi ve her geçen gün daha da kötüleşiyordu. Banliyö yasası. İsyana hazır bir gençlik Paris banliyölerinden hayata bakıyordu. 2005 olayları ardından Fransa 50 yıl önce Cezayir'de uyguladığı terör yasasını torbadan çıkarttı. Sömürge yasasını kendi banliyölerinde uygulamaya başladı. Paris dahil 30 şehirde olağanüstü hal ilan edildi. Bu bölgelerin belediyelerine sokağa çıkma yasağı koyma yetkisi verildi. Sokağa çıkma yasağı birçok semtte 16 veya 18 yaşından küçük ve gerçek Fransız olmayan yani Cezayirli, Tunuslu, Faslı gençler için uygulandı. 7 kuşak Fransız gençler yasadan etkilenmedi. Yasa polise, savcılık ve mahkeme kararı olmadan istediği yere baskın düzenleme, arama yapma yetkisi veriyordu. Hapishaneler durup taşıyor ve son yasayla özelleştirmeleri kararlaştırılıyordu. Uygulamalar işsizlik ve koşulların kötülüğü suç oranlarını had safhaya çıkarmıştı. Isabelle Fransa'ya gelmeden aylar önce Fleury Meroş cezaevinde çekim yapmak için izin istediğimizi ve reddedildiğimizi söylüyorum. Fransız yetkililerinin Türkiye'de ellerini kollarını sallayarak tüm cezaevlerini dolaştıklarını anlatıyorum. Biliyor. Burası böyledir diyor. Fransa hapishanelerinde tutukluların %40'ı Müslüman, Arap ve Zencilerdir. Bu da cezaevi hukukun ırkçı olduğunu gösterir. Çünkü cezaevlerinde %40 Müslüman var ama nüfusun %40'ı Müslüman değil. Amerika'da ölüme mahkum insanların %46'sı zenci ama nüfusun sadece %9'u zenci. Bu ırkçılıktır. Fransa hapishaneleri demokratik bir ülkenin sahip olamayacağı şartlara sahiptir. Bu konuda birçok örgütün de raporu var. Hapishanelerde haksız yere tutuklanmış birçok insan bulunuyor. Avrupa Konseyi'nde işkence raporları var. Fransa'da avukat olarak bir hapishaneye girdiğimde insanlığımdan utanıyorum. Yozlaşma, uyuşturucu trafiği, tecavüz bolca yaşanıyor. Ayrıca bir avukat olarak bile hapishaneye giriş izni almaktan bir kabus. Sizin çekim izni alamamanız da çok normal. Hızlı hızlı konuşuyor. Hapishaneler burada rehber eşliğinde basın için tur düzenlerler. Duvarları yeni badana yapılmış hücreleri basına gösterirler ama bir mahkeme soru sorulmasını engellerler. Geçenlerde bir mahkumun anıları yayınlandı ve skandal patladı. Diğer mahkumlar tarafından ve gardiyanlar gözetiminde defalarca tecavüze uğramıştı. Kendi sınırları içindeki insanlara bunları reva gören Fransa'nın 50 yıl önce Cezayir'de nelere kadir olduğunu siz düşünün. Hak hukuk savunucusu dünyaya demokrasi öğreten Fransa, daha 50 yıl önce Paris'in banliyölerinde yaşayan Cezayirlilerin çoğunun ailesinden birkaç kişiyi yok etmişti. Fransa Cezayir'de 1,5 milyon Cezayirli'yi öldürmüştü. O zaman Cezayir'in nüfusu 10 milyondu. Cezayir'in halkının %15'i yok oldu. Cezayir'e kültürel soykırım da uygulandı. Dili yasaklandı, dini bastırıldı. Öldü öldü dirildi. Acaba Fransa onlardan özür diledi mi? Devecihan şöyle diyordu. Fransa yaptıklarının sorumluluğunu yüklendi. Cezayir'in bağımsızlığını tanımakla kalmadı, onunla dostluk anlaşmaları imzaladı. Bağımsızlığını elde ettiğinden beri Cezayir'e sürekli bir diyalog içinde bulundu. Fransa ve Türkiye arasındaki fark da burada. Samimi Devecihan'ı yalanlıyordu. Hiç özür dilemediler ve işte bundan dolayı Cezayir ile Fransa arasında dostluk anlaşması da imzalanamıyor. Katliamlar ve soykırım tanınmadı. Ülkenin sömürüldüğü, zenginliklerinin yok edildiği kabul edilmedi. Onun için Fransa'nın kalkıp başka bir devlete Avrupa Birliği bahanesiyle ders vermeye kalkması komik. Cezayir tek örnek değildi. İnsan hakları havarisi Fransa yakın tarihte dünya barışına daha pek çok katkıda bulunmuştu. Ruanda katliamı. Fransa 7 milyon nüfuslu Ruanda'nın %90'ını oluşturan Hutu militanlarına silah tedarik etmek ve eğitim vermekle yardım isteyen turistleri ölüme terk ederek Ruanda'da soykırıma ortak olmakla suçlanıyor. Ruanda'da 1994 yılında 3 ay içinde 80 bin Tutsi öldü. Ruanda ordusu Fransa sayesinde asker sayısını 3 yılda 6 binden 35 bine çıkardı. Fransa Ruanda ordusunu eğitti, askeri suçluların sorgulanması, istihbarat, isyanların bastırma yöntemleri konusunda danışmanlık verdi. Fransa Ruanda ordusunu desteklerken nedense aklına hiç demokrasinin vazgeçilmez şartı olan sivil yönetim ilkesi gelmedi. Afganistan. Fransa ABD'nin Ekim 2001'de başlayan Afganistan'ı işgaline katıldı. Mart 2003'te Irak saldırısını destekledi. Aynı yıl eski sömürgesi Fil Dişi sahiline de askeri müdahalede bulundu. Haiti. 2004'te yine ABD ile birlikte seçimle iş başına gelmiş olan Haiti hükümetini devirdi. Lübnan. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Hizbullah'ı silahsızlandırmayı hedefleyen 1559 sayılı kararını Amerika ile birlikte hazırladı. Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin 2005'te öldürülmesinin ardından Amerika ile birlikte Sidir darbesini destekledi. Filistin. Fransa Hamas'ın zaferle çıktığı Ocak 2006 seçimlerinden sonra Filistin halkına uygulanan ambargoya da katıldı. Fransız aydınlarının örnekler. Acaba tarihi benzer müdahalelerle dolu Fransa'nın aydınlarının Türkiye'ye bakışı nasıldı? Küçük bir kesim dışında Fransız aydını yönetimin dar çevresi içine hapsolmuş izlenimi veriyordu. Söz konusu Türkiye'ye gelince Fransa'nın içteki ve dıştaki akıllara sızan tüm uygulamaları rafa kalkıyor, saldırı başlıyordu. Aydın tiplemesi 1. Didier Billon, stratejist. Didier Billon, tarihçi ve siyaset bilimci. Fransa Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta. Ona göre koparılan bu yaygaranın sebebi Fransa'daki Türkiye karşıtlığı. Fransız halkı Türkiye'yi AB'de görmek istemiyor. Öte yandan Türkiye'de AB hedefine kilitlenmiş durumda. 2005'li Türk dostlarımla konuştuğumda Türkiye'nin adaylığının açıklanmasına büyük önem verdiklerini gördüm. Adaylık açıklansın, gerisini sonra düşünürüz diyorlardı. Sonra ne oldu? Türkiye'nin önüne 80 bin sayfadan oluşan bir metin konuldu. Didier Bilyon, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin önündeki en büyük engelin İslam olarak görüldüğünü söylüyordu. Bilyon, Türkiye'nin üyeliğine karşı değildi. Ben genel görüşe katılmıyorum. Müslüman bir ülke Avrupa'da yerini alabilir tek bir şartla, laik olması koşuluyla. Avrupa'nın Türkiye'yi yanına almasını savunanlardan bu. Şaşkınlık verici olan 2006 yılında belli bölgeleri hala din yönetiminde olan, yani laik olmayan bir ülke ayrılığının Türkiye'ye laiklik de yapmasıydı. Azaç dinle yönetiliyordu. Bilyon kendi ülkesindeki bu garip uygulamalar için acaba ne yapıyordu?